Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Essential Keynes, John Maynard Keynes'in ekonomi, siyaset, diplomasi ve denemecilik alanlarındaki yazılarından Robert Skidelsky tarafından derlenmiş bir seçkidir. Bu nedenle tek çizgide ilerleyen bir ders kitabı ya da yalnızca bir biyografi değildir. Kitap, Keynes'in düşüncelerinin hangi tarihsel sorunlara cevap vermeye çalıştığını kendi metinleri üzerinden gösterir. Seçkide savaş sonrası Avrupa, işsizlik, para ve yatırım, devletin ekonomik rolü, uluslararası işbirliği ve siyasal yargı gibi başlıklar öne çıkar. Keynes çoğu zaman yalnızca kamu harcaması savunusuyla hatırlansa da bu derleme onun belirsizlik, kurumlar, beklentiler ve uluslararası düzen üzerine daha geniş bir düşünür olduğunu görünür kılar. Skidelsky'nin kısa çerçevesi, okurun farklı dönemlerde yazılmış metinler arasındaki bağlantıyı kurmasına yardımcı olur. Eserin temel amacı, Keynes'i güncel sloganlardan ayırıp 20. yüzyılın büyük ekonomik ve siyasal krizleri içinde düşünen, müdahaleci ve aynı zamanda eleştirel bir kamusal entelektüel olarak sunmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, belirsizlik altında ekonomik kararlar ve yatırımın kırılganlığı, derlemenin merkezindeki Keynesçi kavrayışlardan biri. Ekonomik, hayatın yalnızca hesaplanabilir risklerle açıklanamayacağıdır. İnsanlar yatırım yaparken, işletmeler üretim kapasitesi oluştururken ya da tasarruf sahipleri paralarını kullanırken geleceğe dair kesin bilgiye sahip değildir. Bu belirsizlik, kararları yalnızca faiz oranı veya ücret düzeyi gibi tekil değişkenlere indirgemeyi yetersiz kılar. Keynes'in yaklaşımında beklentiler bozulduğunda firmalar karlı görünen yatırımları bile erteleyebilir. Böyle bir geri çekilme üretimi, istihdamı ve geliri azaltarak başlangıçtaki güvensizliği daha da besleyebilir. Kitapta görülen bu çerçeve, piyasanın her koşulda kendiliğinden tam istihdama döneceği varsayımına itiraz eder. Keynes'in önemi ekonomik aktörlerin psikolojisini romantikleştirmesinde değil, belirsizliğin kurumsal sonuçlarını göstermesindedir. Güven kaybı yaygınlaştığında tek tek bireylerin ihtiyatlı davranışı toplum düzeyinde durgunluğu derinleştirebilir. Bu düşünce, özellikle kredi daralması ve yatırım iştahındaki düşüşün görüldüğü dönemleri anlamaya yarar. Devletin rolü de burada belirginleşir. Kamu otoritesi, öngörülebilir kurallar, uzun vadeli yatırım ve talep desteğiyle özel sektörün tek başına çözemediği koordinasyon sorunlarını hafifletebilir. Ancak Keynesçi müdahale, her harcamanın otomatik olarak etkili olduğu basit bir reçete değildir. Zamanlama, finansman, kapasite ve ekonomik koşullar dikkatle değerlendirilmelidir. İkinci olarak, Versailles eleştirisi ve ekonomik yaptırımların siyasal bedeli, The Essential Keynes. Keynes'in Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki barış düzenine yönelik etkili eleştirilerini de anlamak için önemlidir. Keynes, savaşın ardından Almanya'ya yüklenen ağır mali taleplerin yalnızca borç ve tazminat meselesi olmadığını savundu. Avrupa ekonomileri ticaret, üretim, gıda arzı ve mali ilişkiler bakımından birbirine bağlıydı. Bu nedenle bir ülkeyi ekonomik bakımdan çökertmeye dönük bir düzen, uzun vadede tüm kıtanın toparlanmasını tehlikeye atacaktı. Onun itirazı, yenilmiş bir devleti ayrıcalık tanımak değildi. Asıl mesele, barışın sürdürülebilirliği ile ekonomik gerçeklik arasındaki bağdı. İnsanların geçim koşulları bozulurken, üretim ağları parçalanırken ve karşılıklı bağımlılık göz ardı edilirken, kalıcı siyasal istikrar beklenemezdi. Bu yaklaşım, Keynes'in iktisadı ahlaki ya da diplomatik sorunlardan kopuk görmediğini gösterir. Mali yüklerin büyüklüğü, dış ticaretin işleyişi ve toplumsal huzur aynı tarihsel tablonun parçalarıdır. Türkiye açısından da bu bakış. Savaşların ardından kurulan ekonomik düzenlerin yalnızca bütçe rakamlarıyla değil, toplumsal meşruiyet ve bölgesel istikrarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır. Keynes'in metinleri, cezalandırıcı, ekonomik politikaların kısa vadeli siyasi tatmin sağlayabilse de, uzun vadede milliyetçi gerilimleri ve yoksullaşmayı besleyebileceği uyarısını taşır. Derleme, bu uyarıyı soyut bir teori olarak değil, savaş sonrası Avrupa deneyiminin içinden gelen bir değerlendirme olarak sunar. Üçüncü olarak, toplam talep. İşsizlik ve kamunun dengeleyici görevi, Keynes'in en çok bilinen katkısı. Yaygın işsizliğin ücretlerin düşmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağı fikrine karşı çıkmasıdır. derlemedeki ekonomik metinlerin arka planında üretim ve istihdamın toplam harcama düzeyine bağlı olduğu düşüncesi yer alır. Hani halkları ve şirketler harcamalarını azalttığında firmaların satışları düşer. Firmalar bunun üzerine üretimi ve işe alımı kısar. Gelir kaybı yeni harcama kesintileri doğurur ve ekonomi düşük faaliyet düzeyinde sıkışabilir. Bu mekanizma, birey için makul görünen tasarruf davranışının toplumun bütünü açısından gelir ve istihdam kaybına dönüşebileceğini açıklar. Keynes'in kamusal müdahale savunusu buradan gelir. Özel talebin yetersiz kaldığı bir dönemde, kamu yatırımları, sosyal harcamalar veya başka hedefli mali araçlar toplam talebi destekleyebilir. Ama amaç, devletin ekonomide sınırsız ve sürekli biçimde büyümesi değildir. Amaç, piyasa ekonomisinin iş yaratma kapasitesini kaybettiği olağanüstü durgunluklarda dengeleyici bir güç oluşturmaktır. Bu ayrım, Keynes'i hem katı bırakınız yapsınlar anlayışından hem de ekonomiyi bütünüyle merkezi planlamaya bağlayan modellerden ayırır. Türkiye gibi enflasyon, işsizlik, dış finansman ve kamu maliyesi sorunlarının aynı anda tartışıldığı ekonomilerde bu metinler. Tek bir göstergeye dayalı politika yorumlarının sınırlarını gösterir. Talep desteğinin etkisi, üretim kapasitesi, fiyat baskıları, borç koşulları ve dış dengeyle birlikte ele alınmalıdır. Dördüncü olarak uluslararası para düzeni ve savaş sonrası işbirliği arayışı, Keynes'in düşüncesi ulusal ekonomi politikasıyla sınırlı değildir. Seçki, onun savaş yıllarında ve savaş sonrasında daha istikrarlı bir uluslararası ekonomik düzen kurulmasına yönelik ilgisini de yansıtır. Keynes, ülkelerin birbirinden kopuk biçimde refah sağlayamayacağını düşünür. Ticaret dengesizlikleri, borç sorunları ve döviz darboğazları yalnızca teknik meseleler değildir. Bunlar, ülkeleri daraltıcı politikalara, korumacılığa ve siyasal çatışmaya itebilir. Bu nedenle uluslararası sistemin yükü yalnızca açık veren ülkelere yüklememesi gerekir. Fazla veren ülkelerin de küresel dengesizliklerin düzeltilmesinde sorumluluğu vardır. Bu yaklaşım, Bretton Woods düzeninin kuruluş tartışmalarındaki Keynesçi çizginin temelini oluşturur. Keynes'in önerileri bütünüyle kabul edilmemiş olsa da, savaş sonrası kurumların tasarımında istikrar, likidite ve işbirliği meseleleri belirleyici olmuştur. Kitabın bu yönü, ekonomik milliyetçiliğin maliyetini anlamaya yardımcı olur. Bir ülkenin ödemeler dengesi sorunu, başka ülkelerin talebi, finansmanı ve ticaret politikalarıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla sadece iç tasarruf, ücret ya da faiz politikasıyla kalıcı çözüm aramak eksik kalabilir. Türkiye tarihindeki dış borç, döviz kıtlığı ve kalkınma tartışmaları düşünüldüğünde, Keynes'in uluslararası koordinasyon vurgusu özellikle anlamlıdır. Derleme, küresel kuralların tarafsız olmadığı gerçeğini de sezdirir. İyi işleyen bir düzen, güçlü ekonomilerin tercihlerinin yanı sıra daha kırılgan ülkelerin istikrar ihtiyacını da hesaba katmalıdır. Son olarak, ekonomistin ötesindeki Keynes, denemeci, diplomat ve kamusal aydın, bu kitabı benzer Keynes seçkilerinden ayıran önemli özelliklerden biri. İktisadi metinleri denemeler, portreler ve diplomatik gözlemlerle birlikte sunmasıdır. Skidelsky derlemeyi Keynes'in denemeciliğine uzanan metinlerle tamamlar. Böylece okur, yalnızca modeller kuran bir iktisatçıyla değil, insan karakterini, bürokrasiyi, müzakereyi ve siyasal kararların üslubunu dikkatle gözleyen bir yazarla karşılaşır. Keynes'in nesri çoğu zaman keskin, somut ve polemikçidir. Bunun nedeni, fikirlerini akademik çevreyle sınırlamak istememesidir. O, kamuoyu önünde tartışan ve karar vericilere doğrudan seslenen bir düşünürdü. Diplomatlara, siyasetçilere ve dönemin önde gelen isimlerine dair değerlendirmeleri, ekonomik kararların soyut kurumlar tarafından değil, sınırlı bilgiye, çıkarlara ve kişisel yargılara sahip insanlar tarafından alındığını hatırlatır. Bu boyut, Keynes'in ekonomi anlayışındaki belirsizlik fikriyle de uyumludur. Siyasetçiler ve yatırımcılar kusursuz hesap makineleri değildir. Kararların kalitesi, kurumların tasarımına olduğu kadar muhakeme gücüne ve kamusal tartışmanın niteliğine de bağlıdır. Okur için bunun yararı, kendisiliği birkaç maliye politikası sloganına indirmemektir. Derleme, iktisat tarihinin aynı zamanda düşünce tarihi, diplomasi tarihi ve yazı sanatı olduğunu gösterir. Bu geniş perspektif, özellikle ekonomi ile siyaset arasındaki ilişkiyi daha insani ve daha somut düzeyde kavramayı sağlar. Sonuç olarak, The Essential Keynes. Keynes'in bütün eserlerini okumaya zaman ayıramayan, fakat onun düşüncesini güvenilir bir seçki üzerinden tanımak isteyen okurlar için uygundur. İktisat öğrencileri, kamu politikası ile ilgilenenler, tarih meraklıları ve uluslararası ilişkiler okurları kitaptan farklı düzeylerde yararlanabilir. Ekonomi eğitimi almamış bir okur için temel kazanç, işsizlik, yatırım ve uluslararası dengesizlik gibi kavramların gündelik siyasi tartışmalardan daha karmaşık olduğunu görmektir. Daha deneyimli okur içinse, Keynes'in fikirlerinin tarihsel bağlamda nasıl şekillendiğini ve hangi basitleştirmelerle günümüzde daraltıldığını izleme fırsatı verir. Kitap, Keynes üzerine yazılmış açıklama kitaplarından ayrılır. Çünkü düşünürü başkalarının özetiyle değil, mümkün olduğunca kendi sesiyle tanıtır. Aynı zamanda yalnızca genel teori çevresinde dönmez, Versailles sonrasına dair uyarıları, savaş dönemi tartışmaları, uluslararası düzen arayışı ve denemeciliği, onun iktisatçı kimliğini daha geniş bir kamusal rol içinde gösterir. Robert Skidelsky'nin derleyici olarak katkısı, çok geniş bir külliyattan temsil gücü yüksek metinleri bir araya getirmesidir. Bununla birlikte eser, sistematik bir iktisat ders kitabı bekleyenler için tek başına yeterli olmayabilir. Metinler farklı bağlamlardan geldiği için temel kavramlara ilişkin ek açıklamalar gerekebilir. Buna rağmen seçkinin değeri tam da bu çeşitliliktedir. Keynes'in fikirlerini formül olarak değil, krizlere, savaşlara ve kurumsal sorunlara karşı geliştirilmiş canlı muhakemeler olarak okuma imkanı sunar. Destek olmak isterseniz John Maynard Keynes kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.